Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ayşe Yürür. Sebiha Tan sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet, Vezir'in hikayesinin son kısmını geçen hafta bitirememiştik. Bu hafta dilerim tamamlarız, devam edeceğiz kaldığımız yerden. Vezir'in halvette kendini öldürmesi. Ondan sonra 40 gün kapısını açmadı, kendini öldürüp varlığından kurtuldu. Halk, vezirin ölümünü haber alınca kabrinin etrafı kıyamet yerine döndü. Bir hayli halk onun yasıyla saçını başını yoldu, elbiselerini yırttı, mezar üstüne yığıldı. Arap'tan, Türk'ten, Rum'dan ve Kürt'ten oraya toplananların sayısını ancak Allah bilir. Mezarının toprağını başlarına serptiler, onun derdini dertlerine derman gördüler. Vezirin kabri başında bir ay matem tuttular, gözlerinden kanlı yaşlar akıttılar.
Şimdi vezirin en son geldiği yer intihar, kendisini öldürmesi ile sonuçlanıyor. İşte haset böyle bir iştir. Haset etmek o kadar kötüdür ki insanın en sonunda kendi kendisini telef etmesine kadar işi götürebilir. Peki bu hasetin kaynağı nedir? Neden dolayı haset ediyorlar? Ve bunu da dinler açısından baktığımız zaman da değerlendirmemiz lazım. Bir kere hasetçinin kendisini üstün görmesi gibi bir durum söz konusudur. Ve ikincisi hasetçi üstün olduğu nimetleri, sahip olduğu nimetleri kaybetme korkusuyla telaşa kapılmaktadır. Şimdi burada da vezir ve bu veziri yönlendiren kral da böyledir. Nasıl böyledir? Onlar bir nimete sahiptirler ve onlar bir dine sahiptirler. Ancak yeni bir elçi geldiğinde, yeni bir peygamber geldiğinde, onlar bu yeni peygamberin onların yanlışlıklarına itiraz ettiğinde, yanlışlarını düzeltmeye kalktığında ellerindeki nimetin gideceklerini, yeni gönderilmiş peygamberin ya da yeni dini getiren insanların, yeni dine inanan insanların kendilerinden daha üstün bir konuma geleceklerini çekemezler. Bu yüzden haset içerisinde kalırlar. Bu sebeple bir önceki dine mensup olan insanlar, aslında bir önceki peygambere, dine de demeyelim, bir önceki peygambere mensup olan insanlar yeni bir peygamber geldiğinde kendi ellerindeki üstünlüklerini kaybetme korkusuyla haset etmeye başlarlar. Burada vezirin Yahudi olması da aslında bizim hani ana din olarak Allah'ın bütün peygamberlere gönderdiği ortak din İslam'dır. Yani tevhid dinidir. Bütün peygamberler insanlara tevhid dinini tebliğ etmişlerdir. Tevhidden başka, yani Allah'ın birliğinden başka bir şey söylememişlerdir. Lakin insanlar zaman içerisinde dinlerini hurafelerle ve kötülüklerle mezzettikleri için ya da kötülüklere bulaştırdıkları için dinlerini bozmuşlardır. Dinlerini bozduklarında da Allah onlara yeni bir elçi gönderiyor, yeni bir peygamber gönderiyor. Ve Allah tabii insanlar dinlerini bozmadıkça onlara yeni bir peygamber de göndermiyor. Aslında bu hasedin, daha önce de konuşmuştuk ama burada bir kere daha dile getirmekte fayda var. Hasedin başlangıcı da iblisle birlikte başlıyor. Nasıl ki Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da bütün melaikeye ve cinlere Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrettiğinde, işte orada şeytan haset ediyor, Adem Aleyhisselam'ı kıskanıyor ve onun kendi yerine oturacağı korkusuyla secde etmekten kaçınıyorsa, diğer insanlara da böyledir. Baktığımız zaman, mesela daha biraz sonra da tekrar geleceğiz, belki teferruatlı olarak üzerinde duracağız ama biz bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Müslümanların temel özelliklerinden bir tanesi bu. Lakin Yahudiler açısından baktığımızda İsa Aleyhisselam'ın ve Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmezler. Hristiyanlar da Hazreti Muhammed'in peygamberliğini kabul etmezler. Neden? Çünkü bu yeni gelen peygamberle kendi üstünlüklerinin elden gideceğini düşünürler. Burada vezirin kendisini öldürmesi meselesinden hareket ederek hasetin işinin nereye kadar varacağını da söylememiz mümkün. Haset aslında insanı gerçekten çileden çıkarır. Normal gündelik hayatta da budur. İş yerlerinde de böyle olduğunu görürüz. Bundan insan kendisini kurtarmadığı sürece rahat edemez. Yani en sonunda da kendi kendisine zarar verir. Bu sebeple biz haset etmekten kurtulacağız. Kur'an-ı Kerim hasetçinin hasedinden bahsedebiliyorsun son suresinde. Ve bundan Allah'a sığınmamız gerektiğini söyler. Aslında başkalarının hasetlerinden Allah'a sığındığımız kadar kendi hasetlerimizden de Allah'a sığınmamız lazım. Evet. Yani biz de başkalarını kıskanabiliriz. Çünkü biz de insanız. Yani biz de ete kemiğe ve işte psikolojik özelliklere sahip bir varlığız. Biz de bunlardan azade değiliz. Bu yüzden İslam düşüncesi bu kötü özelliklerimizin terbiye edilmesini, özellikle tasavvuf dediğimiz bir ilim dalıdır. Psikoloji, bir çeşit psikolojik ilim dalıdır. İnsanın bu kötü özelliklerinin terbiye edilmesini, eğitilmesini ve daha düzgün bir hale getirilmesini amaçlamaktadır. Ve hasetten dolayı bu vezir ne yapıyor? Kendisini telef ediyor. Aslında burada bir başka husus da şudur. Özellikle Mevlana Hazretleri bu vezirin kendisini aslında Yahudiliğini korumak, Yahudiliği korumak maksadıyla biliyorsunuz bu vezir kendisini telef ediyor. Şimdi düşünelim. Vezir neydi? Bir Yahudiydi. Hı. İsa Aleyhisselam'ın müntesiplerinin ortaya çıkıp da yaygınlaşmasına ne yapmak istiyordu? Mani olmak istiyordu. Bunun için ne yapıyor? Onların bu dinin yayılmasına mani olmak için kendisini de telef ediyor. Evet. Aslında bu Hristiyani düşüncede de var olan bir şey. Hristiyanlar diyorlar ki İsa Aleyhisselam aslında Tanrı'dır. Ama insan suretinde dünyaya gelmiş ve çarmıha gerilmek suretiyle insanlığı asli günahtan kurtarmıştır. İnsanları günahtan kurtarmıştır diyor ve orada bir feda düşüncesi var Hristiyanlıkta. Kendisini feda etme. Dini için, inançlar için kendisini feda etme. Bizde de aslında var. Şehadetin bir benzeridir bu. Yalnız aralarında bir fark vardır. Biz sadece onların yaptığı gibi gerçek olmayan şeyler için bir fedakarlık yapmıyoruz. Feda düşüncesinde değiliz. Biz Allah'ın bize emirlerini yerine getirmekle mükellefiz. Ve bunu getirirken birileri tarafından öldürülürsek bu takdirde biz ne yapmış oluruz? Şehit olmuş oluruz. Bu takdirde Allah'ın rızasını kazanırız. Ama dikkat ederseniz Yahudi vezir ne yapıyor burada? Kendisini öldürüyor, intihar ediyor. Burada yeri gelmişken aslında Osmanlı'nın son döneminde Osmanlı topraklarının özellikle doğu bölümlerinde Müslüman görünümlü, hoca görünümlü belki yüzlerle, binlerle ifade edilebilecek misyonerlerin olduğunu da hep biz kitaplarımızdan okuruz. Bu adamlar aslında bu vezirin yaptığı gibi kendisini yeni dinin hasedinden dolayı, Müslümanlığa karşı duymuş oldukları hasetten ve kendi dinlerini koruma dürtülerinden dolayı kendilerini feda ediyorlar. Normal bir Hristiyan gibi yaşamıyor. Geliyor bir Müslüman gibi yaşıyor. Bu aslında çok zor bir şey. İnsan için dayanılabilecek, katlanabilecek bir durumda değildir. Düşünsenize bir Müslümansınız ve gidip bir Hristiyan gibi yaşıyorsunuz. Veya diyelim ki Marksist gibi yaşıyorsunuz. Veya diyelim ki işte bir batılı insanlar gibi yaşıyorsunuz ve bunu da istemeye istemeye yapıyorsunuz. Bu o kadar zor bir şeydir ki Allah kimseyi de bu duruma düşürmesin. Tabi burada üzerinde duracağımız husus Mevlana Hazretleri o kadar latif şeyler yapar ki, nükteler yapar, o kadar ince bilgiler verir ki insanlar bunu anlamaktan da zorlanırlar. Mesela burada böyle bir şey var. Bir hayli halk onun yasıyla saçını başını yoldu, elbisesini yırttı, mezarın üstüne yığıldı ifadesi var. Şimdi aslında bilirsiniz İslam düşüncesinde ölüm kötü bir şey değildir. Ve aslında Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda da, sahabelere baktığımızda da ölümden sonra feryadı figan ne yapılmaz? Edilmez. Hatta Hazreti Peygamber bunu yasaklamıştır. Kadın, özellikle kadınlar cenazelerde geçmişte hep ağlayıp feryadı figan ederlerdi. Saçlarını başlarını da yolarlardı. Ama İslam bunu yasaklamıştır. Neden yasaklamıştır? Çünkü ölüm kötü bir şey değildir. Çünkü ölüm yokluk değildir. Başka düşüncelerde, başka inançlarda öldüğünüz zaman yok oluyor olabilirsiniz. Ama İslam düşüncesinde, İslam inancında öldüğünüz zaman asıl ait olduğunuz yere gidiyorsunuz. Yani bizim İslam düşüncesinde biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a gidiyoruz. Aslında ölüm bizim Allah'a gitmemizin yolunu açan bir şeydir. Allah'a gitmemizi, tekrar Allah'a dönmemizi sağlayan bir şeydir. Bu yüzden de Mevlana Hazretleri ölüm gününü biliyorsunuz ne yapıyor?
Düğün gecesi.
Şeb-i Aruz olarak isimlendiriyor. Ve burada gördüğünüz gibi aslında Mevlana Hazretleri Hristiyanların böyle yaptığını söyleyerek aslında onları da tenkit etmiş oluyor. Yani ölüm esnasında ya da cenaze merasimlerinde saçını başını yolmayı, üstünü başını yırtmayı ve mezarda perişan olmayı da bu anlamda tenkit etmiş oluyor. Onu da söylemiş olalım. Biz şeye baktığımızda da Hazreti Peygamber'e onu da söyleyelim. Hani bu diyor ya vezir İsa'nın yanına ben çıkacağım diyor ya. Hı hı. Aslında zaman zaman bizim toplumda da bazı insanların böyle söylediğini, sık sık Hazreti Peygamber'le görüştüğünü söylediğine şahit oluyoruz. Ve doğrusunu isterseniz bu insanların aynı bu vezir gibi olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü ölümle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle söyleniyor. Muhammed sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse ökçeleriniz üzerine geri mi döndürüleceksiniz? İki ökçesi üzerinde geri dönen Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Ali İmran suresi 44. ayet, 144. ayet-i kerime. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber de ölümlü bir insandır ve Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi ölümünden önce de bunu söyleyerek insanlara bir şehit hazırlamıştır. Hı. Ama burada Hristiyanlara bakıyorsunuz, vezirin ölümünden bile perişan oluyorlar adamlar.
Hı. Peki devam edelim. İsa Aleyhisselam ümmetinin emirlere içinizde veliaht kimdir diye sorması. Bir ay sonra halk dedi ki, ey ulular, siz beylerden vezirin makamına oturacak kimdir? Ki o zatı vezirin yerine imam ve mukteda tanıyalım. Elimizi de eteğimizi de onun eline teslim edelim. Madem ki güneş battı, gönlümüzü dağladı, onun yerine kandil yakmaktan başka çaremiz yoktur. Yarın misali göz önünden kayboldu mu, onun yerine birisinin yadigar olması gerekir. Gül mevsimi geçip gülşen harap olunca gül kokusunu nereden alalım? Gül soyundan. Yüce Allah açıkça meydanda olmadığından bu peygamberler hakkın vekilleridir. Hayır, yanlış söyledim. Vekille vekil edeni iki sanırsan bu hatadır, iyi bir şey değildir. Sen surete taptıkça ikidir. Suretten kurtulana göre ise birdir. Surete bakarsan gözün ikidir. Sen onun nuruna bak ki o birdir. Bir adam gözün nuruna bakarsa İki gözün nuru birbirinden ayırt edilmez.
Evet. Şimdi Yahudi vezirin müritleri onu güneşe, vuslata ve güle benzetiyorlar. Bunlar ortadan kalkınca da tabii onların yerine kandil yakmak gerekir ya da vuslata eridilmek lazım ve gül suyuyla bu ihtiyacı gidermek gerekli olduğunu söylüyor. İşte onların bu sözünden Mevlana Hazretleri sözü peygamberlere getiriyor. Diyor ki bu Yüce Allah açıkça meydanda olmadığından bu peygamberler hakkın vekilleridir diyor. Yani onların bu sözünden hareket ederek hemen sözü, hani biz normal konuşmada da bu böyle bir manzarayla karşı karşıya kalırız ya. Diyelim ki konuşurken karşı tarafta bir kelime söyle, bunu söylemişken şunu da ifade edeyim diye karşılık veririz. Mevlana Hazretleri de böyle yapıyor ve onların bu sözünden hemen hareket ederek sözü peygamberlerin Allah'ın vekilleri olduğuna getiriyor. Ve biraz altında da diyor ki, hayır yanlış söyledim. Vekil ile müvekkilin iki ayrı şey olduğunu zannetmek yanlıştır, hatalıdır diyor. Bunun izahatına geçtiğimiz zaman da şöyle söyleyebiliriz. Bir müvekkil vardır, vekaleti verir. Yani biz birisine vekaletimizi veririz. Bir de vekil vardır. Vekil de vekaleti alan adamdır. Vekil ne yapar? Müvekkilin istediği istikamette gider. Müvekkilin istediği işleri yapar. Özellikle işte bugün ülkemizde avukatlık için bunu biz kullanırız. Vekil ne yapar? Bizim yerimize mahkemeyi takip eder ve bizim istediğimiz delillerle, bizim istediğimiz istikamette işlerini sürdürürler. Dolayısıyla burada baktığımız zaman vekiller müvekkilden ayrı değildirler. Yani kendisi başka bir baş çekmezler, ondan ayrı ayrı sözler söylemezler. Peygamberlik açısından bu meseleye baktığımızda da Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetlerle karşılaşıyoruz. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayet-i kerime. Demek ki aslında buradan biz anlıyoruz ki peygamberler normal şartlarda kendi başlarına ortaya çıkmış ve kendi başlarına bir iddiada bulunmuş insanlar değildirler. Hepimizin bildiği ve kabul ettiği gibi Allah'tan vahiy almış ve onun öğretisini insanlara getirmiştirler. Dolayısıyla öğreti söz konusu edildiğinde burada bir ikilikten söz etmek mümkün olmaz. Yani peygamber ayrı, Allah ayrı olarak görmemek lazım. Çünkü peygamberlerin yaptığı tek şey vardır. Allah'ın vahyini, Allah'ın tebliğini bize getirmek ve onun istikametine bizi götürmektir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur ve rahimdir. Hazreti Peygamber'e de ki diyor, Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Demek ki aslında burada peygamberlerin vekilliği bir çeşit aslın ortada görünmemesinden kaynaklanıyor. Allah'ın bir varlık olarak bizim önümüze gelip de tek tek bunları söylemesi söz konusu olmadığı için bize bir peygamber gönderiyor. Bizi bütün topluluklara da peygamber gönderiyor, peygamberler gönderiyor ve bu peygamberleri de Allah'tan ayrı olarak görmemek lazım. Ve yine bir başka ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah. Allah ve Resulünü inkar edenler Allah ve Resulünün arasını ayırmak istediler. Bazısına inandık, bazısına inanmadık diyerek ikisi arasında bir yol tutmak istediler. Nisa suresi 150. ayet kerime. Şimdi bazı insanlar mesela şöyle diyorlar. Diyorlar ki Allah elçi göndermemiştir. Ya Allah elçi gönderse de seni göndermez, başkasını gönderir diye itirazları var. Özellikle bu Yasin suresindeki bir kasaba halkının hikayesi var. O da bu teferruatlı olarak anlatılır. Allah'la peygamberlerin arasını ayırmak istiyorlar. Allah'ı kabul ediyorlar. Aslında Mekkeli müşrikler Allah'ı kabul ediyorlar. Belki bütün topluluklar Allah'ı kabul ediyor. Yani dünyada hani ateistim diyen insanlar belki var ama çok ciddi bir topluluk olarak yok. Onlara da baş başa oturup uzun uzadıya konuştuğun zaman ya aslında ben Allah'a inanıyorum da işte bir takım sebeplerden dolayı varlığı pek bana uygun gelmiyor tarzında ifadeler kullanıyor. Demek ki Allah ile peygamberin arasını ayırmamak lazım. Bu Allah'tandır, bu peygamberdendir olarak görmemek lazım. Çünkü peygamberler bir şehit Allah'ın vekilidirler. Onları gönderdiği için onlar bize ne yaparlar? Yol gösterirler. Bu ikisinin arasını ayırmamak lazım. Yine Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde şöyle söyleniyor. Arkadaşınız yoldan çıkmadı ve azmadı. O hevasından konuşmaz. O ancak kendisine vahyedileni söylüyor. Demek ki peygamberler aslında hevasından konuşmazlar. Peygamberler Allah'ın kendilerine öğrettiğinden başka bir şey söylemezler. Söylerseler zaten Allah onları anında cezalandırır. Çünkü Allah adına yalan söylemeye asla bağışlamaz Allah. Bu sebeple de peygamberlerin Mevlana işte buradan hemen insanların vezire olan ilgisinden hemen hareket ederek vezirin yerine başka bir asını seçmek ve onun gölgesi olarak sürdürmek istedikleri başka unsurlardan hareket ederek Allah'ın yeryüzündeki vekaletinin peygamberler üzerinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bugün biz de şunu çok iyi bilmemiz lazım. Peygamberler özellikle biz Hazreti Peygamber'in son peygamberin peygamber olduğuna inanıyoruz. Diğerleri inanmıyorlar ama biz Hazreti Peygamber'in yolundan gitmekle mükellefiz ve biz yine önceki peygamberleri de kabul etmekte herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Ne İsa Aleyhisselam'ı ne Musa Aleyhisselam'ı ne de diğer peygamberleri kabul etmekte bir sıkıntı çekmiyoruz. Sebebi ne? Sebebi de şu. Aslında onlarda da var olan, bizde de var olan düşünce neydi? Risalet dediğimiz Allah Hazreti Adem'den beri insanlara peygamberler gönderiyor. Çünkü peygamberlerin yardımı ve desteği olmaksızın ki bu peygamberlerin yardımı ve desteği aslında Allah'ın yardımı ve desteğidir. Onun ve yardım desteği olmadan insan uzun süre ne yapamıyor? Doğru yolda kalamıyor. İnsan uzun süre doğru yolda kalamayışının ilk örneğini nerede görmüştük biz? Yine cennette iblise kanmasında görmüştük. Aslında Allah önce uyarıyor onu. Kur'an-ı Kerim'de hikayesini biz okuduğumuz zaman bakıyoruz. Allah Adem Aleyhisselam'ı ve eşini yani atamızı ve anamızı cennete yerleştiriyor ve onu uyarıyor. Şundan yemeyin diye bir şey yasak ediyor ve şeytana da uymayın. Çünkü o sizin düşmanınız diyor. Buna rağmen insanlar ne yapıyorlar? Ona uyuyorlar. Onun sözüne kanıyorlar. Demek ki insan Allah'ın yardımı ve desteği olmaksızın bir ömür boyu doğruda olamaz. Doğruda olması mümkün olmaz. Yani yolun şaşırması söz konusu olabilir insan. İşte bu yolu şaşırma esnasında topluluklar da böyledirler. Bu yolu şaşırma esnasında bize doğruyu kim gösterecektir? Allah gösterecektir. Ama Allah bunu neyle yapıyor? Peygamberler vasıtasıyla yapıyor. Peygamberler yoluyla yapıyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim söylüyor. Diyor ki Mekkeli müşrikler diyorlar ki Allah niye bize bir şey göndermedi? Melek göndermedi, elçi olarak da insan gönderdi. Kur'an-ı Kerim cevap olarak diyor ki eğer siz melek olsaydınız Allah da size elçi olarak melek gönderirdi diye. Şimdi bazen bu zaman zaman bu tartışma içerisinde bulunduğumuz insanlara da ben şöyle söylüyorum. Ama biz insanız ve biz aslında görerek, duyarak öğreniyoruz. Hareketlerini görmemiz lazım. Nasıl yaşadığını, nasıl davrandığını, kitabı nasıl anladığını görmemiz lazım. Bu yüzden de Allah bize bir elçi gönderiyor. Sebebi daha önceki topluluklarda da aslında kitap ortada olduğu halde özellikle İsrailoğullarında kitap bozulmadan var. Kitap bozulmadığı halde ortada duruyor. Onu okuyorlar ama kitabı ne yapıyorlar? Dillerini kitaba eğip bükerek, kitabı yanlış tevil ederek mesela buradaki vezirin aslında halvet iyi bir yöntemken, iyi bir işken, iyi bir sistemken alıp tersine kullandığı gibi insanlar iyi bir kitabı, doğru bir kitabı alıp tersine ne yapabiliyorlar? Kullanabiliyorlar. O yüzden de peygamberlerin olması lazım. Peygamberlerin bize yol göstermesi gerekiyor ve biz peygamberleri de Allah'tan ayrı asla görmememiz lazım. Temel prensip burada bu. Mevlana Hazretleri'nin sözünü ettiği şey, işte bize öğütlediği şey budur ve hayatın her döneminde, hatta kıyamete kadar bu lazım olan bir şeydir. Hazreti Peygamber ve peygamberler olmaksızın din de olmaz ve dini hayatta sürdürülemez.
Evet, hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Birkaç beyit okuyalım. Bütün peygamberler doğrudur. Allah'ın peygamberlerini birbirinden ayırt etmeyiz. Bir yerde 10 tane çırağı bulunursa görünüşte her biri birbirinden ayrıdır. Nuruna yüz çevirirsen şüphesiz ki birinin nurunu öbüründen ayırt etmeye imkan yoktur. 100 tane elma, 100 tane de ayva saysan her biri ayrı ayrıdır. Onları sıkarsan 100 kalmaz, hepsi bir olur. Manada taksim ve sayı yoktur. Ayırma, birleştirme olmaz. Dostun dostlarla birliği hoştur. Mana ayağını tut, suret serkeştir. Serkeş sureti eziyetle eritip mahveyle ki onun altında define gibi yaratan vahdeti göresin.
Şimdi aslında sözü biraz fazla uzattık. Üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de budur. Biz bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Buna nişane olarak da Şam'da bugün perişan olmuş vaziyettedir ama Şam'da bir mescit, cami var. Beni Ümeyye Camisi. Bu Şam'daki Beni Ümeyye Camisi'nin içerisinde Yahya Aleyhisselam'ın türbesi var. Ben gittim orada namazda kıldım. Yahya Aleyhisselam'ın türbesinde gördüm ve ona da dua ettim. Bizim peygamberleri ayırt etmediğimizi gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi. Müşahhas bir durumdur o. İşte biz peygamberler arasında ayrım yapmayız. Neden ayrım yapmayız? Çünkü hepsi Allah'ın gönderdiği peygamberlerdir. Ve aslında hepsi İslam dinini getirmişlerdir. Hepsi tevhid dinini getirmişlerdir. Bütün peygamberlerin ortaklaşa olarak insanlara tebliğ ettiği şey Allah'ın bir tane olduğudur. Hatta bizim bu geçen de söyledim zannediyorum. Vahdet-i vücut nazariyesi dediğimiz de aslında Allah'ın tek bir varlık olduğunu ispat etmek üzere geliştirmiş bir varlıktır. Burada Mevlana Aleyhisselam yine büyüklüğünü gösteriyor ve çok ilginç bir misal veriyor. Sadece bu misal üzerine durarak da sözümüzü bitirebiliriz aslında. O da şu. Diyor ki iki göz var. Dışarıdan bakıldığında iki göz görürsünüz. Normal şartlarda iki göz baktığında, gördüğünde iki gözümüz var. İki gözle baktığımızda biz iki tane görmemiz lazım. Ama tek görüyoruz. Dışarıya baktığımız zaman normal iki gözümüz var. İki tane görmemiz lazım. Karşımızda duran şeyi iki tane görmemiz lazım. Ama bir tane görüyoruz. İşte Mevlana bu misalden bile hareket ederek peygamberlerin hepsinin aynı olduğunu, tıpkı iki gözümüzle bakıp tek gördüğümüz gibi peygamberlere de iki gözümüzle bakıp farklı farklı olan bu peygamberlerin, farklı gibi gözüken bu peygamberlerin de bir olduğunu, hepsinin Allah'tan vahiy getirdiğini ve hepsinin aynı dini getirdiğini çok rahatlıkla anlayabiliriz. Aslında peygamberlerin de Allah'ın gönderdiği ayetlerden bir ayet olduğunu yine bu iki gözümüzle bakıp tek olarak da görebiliriz. Burada önemli olan tek görmektir. Zaten alemin nizamı tevhid üzerine kuruludur. Tevhidi kavramadığımız takdirde, tevhidi anlamadığımız takdirde alemi de anlayamayız, kesreti de anlayamayız, vahdeti de anlayamayız.
Peki hocam, değerli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.